Ayrım 49, Babanın Dönüşü, Mark Weingartner, sayfa 427. Kitap 7, Ocak-Haziran 1961, Bölüm 22. Nick Geraci bir aracı vasıtasıyla davet edildi patronu görmeye. Geraci'nin bu buluşmanın ne hakkında olduğu konusunda az çok fikri vardı. O Brooklyn Botanik Bahçesi'nde buluşmayı önerdi. Cevaben kendisine orasının çok göz önünde bir yer olduğu söylendi. Don Corleone başkanlık ekibiyle randevusunu riske atacak ve daha fazla tartışmalara sebep olacak bir şeyi büyük olasılıkla yapamazdı. Özellikle de açılış töreninden bir gün önce. Bu buluşma arabada bir limuzinde gerçekleşecekti. Bu her şeyi daha da kesinleştiriyordu. Onu öldüreceklerdi. Yine de böyle bir durumda size söylenen yere gitmekten başka bir seçeneğiniz yoktur. Bu hayatın bir parçasıdır. Geraci bunu çok uzun bir süre önce öğrenmişti. İçeri çağrılan bir adam eğer zeki ise tıpkı davaya hazırlanan bir avukat gibidir. Size sorulabilecek her soruyu tahmin eder ve en iyisini yapabilmeyi umarsınız. Eğer verdiğiniz cevaplarla içinde bulunduğunuz durumdan sıyrılabilirseniz, hiçbir minnettarlık duymadan çeker gidersiniz. Görüşmeye adamlarıyla birlikte gelip gelemeyeceğini sorması şüphe yaratırdı. Bu tamamen konu dışıydı. Bir silah ya da bıçağı paketleyip yanına alması ise tam bir riskti. Eğer üzeri aranırsa işi bitmiş demekti. Üzeri aranmasa bile gerek duyduğu anda gizlenmiş bir silahı çekip çıkartmak için ihtiyaç duyacağı yeterli zamana sahip olma şansı dahi yoktu. Tüm bir gün boyunca birinci caddedeki barın tekinde köşe masalardan birinde Donnie Bex, Eddie Paradise ve Ana Hamam Böceği ile birlikte oturdu. Onlarla ilintili birkaç adam dışarıda bir aşağı bir yukarı turluyorlardı. Çevre muhitten gelen bir dizi solgun benizli adam kahvaltı vakti barda içiyorlardı. Burasının sahibi Corleone'ler adına yürütme işi yapan boksör Elwood Cusick'ti. Michael daha önceden onu bir kez öldürmeyi denemiş, Geraci her şeyden harika bir şekilde sıyrılmıştı. Russo'nun Fredo'ya ilişkin haberleri ve Küba olaylarını duymasını sağlamak amacıyla Forlenza'yı kullanmıştı. Bundan sonra artık Geraci'nin parmağını bile kımıldatmasına gerek kalmamıştı. Fredo farkında olmadan Michael'a ihanet etmişti, hem de bir hiç uğruna. Küba'nın değişken olduğunu ve kısa bir sürede patlayacağını herkes görebilirdi. Ancak Michael'ın gözü yasal işlerle uğraşan bir iş adamı olarak kazanabileceği milyonlarla o kadar kör olmuştu ki kendi erkek kardeşini öldüreceği bir konuma doğru sürüklenmeye göz yumdu. Bu yüzden karısı çocukları da alarak onu terk etti ve başka bir kıtaya taşındı. Küba'da hiçbir zaman var olmayacak bir imparatorluk adına çarpışmak uğruna iki kaposunu, her ikisi de Geraci'nin rakipleri olan Rocco ve Frankie Pence kaybetti. Eğer ölümden daha kötü bir kader gerçekten varsa, Geraci bunu Michael Corleone'ye yöneltti. Tıpkı tahmin ettiği gibi Geraci, Michael'ın tüm bunları nereden öğrenmiş olabileceğini anlamaya çalıştı. Çok şaşkındı. İki saat sonra pencerenin yanındaki Donnie Bex, Michael'ın limuzininin geldiğini işaret etti. Böcek ve Eddie Paradise, Geraci yaya kaldırımını geçerken ona eşlik etti. O her şeye hazırdı. Kızlarının yüzlerini gözünün önüne getirdi ve kapı koluna uzandı. ''Merhaba Fausto.'' ''Don Corleone.'' Geraci arabaya tek başına bindi ve Michael'ın hemen karşısındaki koltuğa yerleşti. Direksiyondaki Al Neri onlar haricinde arabada bulunan tek kişiydi. ''Seyahatin iyi geçti mi?'' Geraci kapıyı kapatan böceğe kafasını sallayarak onay verdi. Neri arabayı vitese geçirdi. ''Harikaydı.'' ''Senin tekrar göklere çıkman lazım. Şu yeni uçaklar artık neredeyse kendi başlarına uçuyorlar.'' ''Geraci eminim öyledir.'' dedi. Michael'ın büyükelçi M. Corbett şeyden aldığı teşekkür babında verilen hediyelerden bir tanesi de yeni bir uçaktı. ''Arada bir rüyamda uçtuğumu görüyorum. İşin komik tarafı bu uçuşlar hiçbir zaman kabusa dönüşmüyor.'' Ancak uyandıktan sonra uçağa artık bir yolcu olarak dahi binebileceğimi düşünemiyorum. Hey, bu arada tebrikler. Bundan sonra gelecek olan en iyi şey Beyaz Saray'da bir pezana sahip olmak olur herhalde.
Michael, bu sadece bir geçiş süreci dedi. Ben de ekipte sadece danışman olarak görev yapıyorum. Birçoklarından birisiyim.
Yıllar boyunca Corleone'ler şeylere birçok iyilik yapmışlardı. Bunlara yeni başbakan seçimlerine yardımcı olan pek çok şey de dahildi. İyiliklerin karşılığında Michael da bu atamayı talep etmişti. Geraci sağlam kaynaklardan Michael'ın yeni yönetimdeki hiç kimseyle yüz yüze görüşme yapmadığını öğrenmişti. Ortama sadece ismen katılacağı açık seçik ortadaydı. Michael'ın istediği tek şey bu atamanın kendisine kazandırdığı güvenilirlikti. ''Geraci bunu görebilecek kadar uzun bir süre yaşayacağımızı düşünüyor musun?'' dedi. ''Beyaz Saray'da bir İtalyan demek istiyorum.'' Michael ''Hiç şüphem yok.'' dedi. Geraci koltuğa öyle bir yerleşti ki Neri onu öldürmek isterse arabayı durdurmak zorunda kalacaktı. Michael'ın bu işi bizzat yapma olasılığı ise neredeyse yok gibiydi. Eğer böyle bir şey olacaksa bu onu götürecekleri bir yerde büyük olasılıkla onları orada bekleyen adamlar tarafından yapılacaktı. Umarım haklısındır Don Corleone. Sadece Michael de tamam mı? Biz eski arkadaşız Fausto ve ben artık emekli oldum. Bunu ben de duydum. Michael'ın meşru işlere yöneldiği söylentileri yıllardır ortalıkta dolanıyordu ve şeyin seçilişinin ardından yoğunlaşmıştı. Ama ben bizimki gibi bir işte emeklilik şansımızın olmadığını düşünüyordum. İçeri canlı girersin dışarı ancak ölün çıkar kuralına ne oldu? Biz hepimiz bunun uğruna yemin ettik. Michael ben de yemin ettim ve bu yeminime bağlı kalacağım. Her zaman babamın kurduğu ailenin bir parçası olacağım dedi. Ancak aile ile olan ilişkim babamın yaşında olup bize iyi hizmet veren Arizona ya da Florida'ya taşınan adamların bazılarının kurduğu ilişkiye benzer olacak. Bizim hiçbir şey beklemediğimiz adamlarınkiyle aynı. Geraci bunun nasıl işleyeceğini bana açıkla dedi. Ben farklı şeyler işittim ama eminim ki çoğu boş şeylerdir. Çok basit. Senin de bildiğin gibi Clemenza ve Tessio'ya doğru zaman geldiğinde kendi ailelerini oluşturabileceklerini söylemiştim. Tessio bize ihanet etti ve Pete de öldü ama söz baki kaldı. Geraci ogni promessa è un debito, dedi. Dipnot, İtalyanca verilen her söz bir taahhüttür öyle değil mi? Tıpkı yaşlı babamın her zaman söylediği gibi. Michael aynen öyle diye yanıtladı. Bugün borcumu ödüyorum. Her açıdan sen bizim New York'taki en iyi adamımızsın. Bugün itibariyle senin yürüttüğün işe artık ihtiyacım yok. Hatta ondan edinilen kazanca bile. Ben işi bırakıyorum. Seni Don olarak çağırması gereken kişi benim Don Geraci. Tebrikler. İşte bu kadar. Ben öldüm. Geraci teşekkürler dedi. Bu kadar basit mi? Michael neden olmasın ki dedi. Geraci Neri'ye bir göz attı. 79. sokaktan batıya Central Park'a doğru ilerliyorlardı. Neri dümdüz ileriye bakıyordu. İnanılmaz derecede gurur duydum. Yaptığının altında ezildim. Bunu hak ettin. Geraci yüzüksüz sağ elini havaya kaldırdı. Eğer böyle bir şeyle karşılaşacağımı bilseydim yanımda bir yüzük getirirdim. Michael benimkini al dedi. Bu bizzat Papa tarafından kutsanmıştı. Yüzüğünü çıkartmaya başladı. Bu çok zevkli, şık bir yüzüktü. Üzerinde safirlerle çevrili büyük bir elmas vardı. Böyle bir yüzüğü biraz sonra öldürmeyi düşündüğü bir kişiye vermezdi öyle değil mi? Ayrıca lanet olası Papa tarafından kutsanan bir yüzüğü kim bir başkasına vermek isterdi ki? Geraci şaka yapıyordum dedi, kabul edemem. Zaten bana karşı gereğinden fazla cömert davrandın. Geraci büyük sağ elini havaya kaldırdı. Neredeyse Michael'ın elinin iki katıydı. Ve eldivenli ya da eldivensiz o güne kadar attığı yumruklardan dolayı oldukça şekilsizdi. Ayrıca yüzüğün parmağıma uyacağını da zannetmiyorum. Michael güldü. Daha önce hiç fark etmemiştim. Yüzüğü tekrar parmağına geçirdi. Nasıl olup da daha önce fark etmemişti ki? Ne söylerler bilirsin. Büyük eller, büyük yüzükler. Aynen öyle. Gerçekten Michael bu müthiş bir haber. Bir rüya gerçekleşiyor. Bunu bilmiyor muydun? Tabii ki biliyordum ama komisyonla bazı sorunlar olduğunu işitmiştim. Kaynakların oldukça iyi. Komisyon benim kalmamı istedi. Buna karşı çıktım. Ama onların kararları her zaman bağlayıcıdır. Hem onlara hem de sana danışmanlık yapacağım. Tabii bu düzenlemenin en sıkı güvenlik önlemleri altında yürütüleceğini belirtmeye gerek yok. Senin kapo olarak atayacağın herkes komisyon tarafından aklanmalı ve sana bu aklama işini en başta benimle başlayarak yapmanı tavsiye ederim. Sanıyorum Nobilio'yu tutmak isteyeceksin.
Bu konuyu düşünmem lazım.
Richie iki silah, Clemenza'nın eski rejiminin sorumluluğunu üstlenmişti. Geraci'nin Richie hakkında bildiği her şey iyiydi. Mesela New York ailelerinin bugün sahip oldukları tekeli bir araya toplamak için büyük bir çaba harcamıştı. Ve Fort Lauderdale'da büyük bir yaptırımı vardı. Ama doğruyu söylemek gerekirse pek zeki değildi. Her şeyin dengeye oturuşunun tek sebebi buydu.
Sanıyorum beni seçtiğini öğrenince Richie oldukça gücenecek.
Eğer onu ezip geçersen bu durumdakinden daha fazla güceneceğini düşünmüyor musun?
Onu ezmekten bahsetmiyorum. Sadece onun bu haberi nasıl karşılayacağını merak ediyorum.
Eminim ki bu durum onun açısından büyük bir sürpriz olmayacak.
Onunla konuştun mu?
Michael kafasını olumsuz anlamda salladı. Ama yine de sorun olmaz. Eğer olumsuz bir şeyler yaşanırsa onunla konuşabilirim.
Eminim ki her şey yolunda gidecek.
O ve Richie söylentiler hakkında konuşmuşlardı. Richie Geraci'ye yeni don olarak görmekten büyük bir mutluluk duyacağını belirtmiş ve komisyonu bunu onaylamaya zorlayacağını söylemişti. Büyük olasılıkla doğruyu söylüyordu.
Richie iyi bir insana benziyor.
Senin yönetimin üzerine herhangi bir öneri getirme cüretini göstermeyeceğim. Sadece herkesten önce benimle konuş.
Öyle yapacağım.
Sana sınırlı sayıda tavsiyeler vereceğim. Fakat konsiliyere gibi hizmet etmeyeceğim. Benim yaşamak istediğim başka türde bir hayatım var. Geçmişimin o hayatı etkilemesini istemiyorum.
Anlıyorum.
Her ne kadar tümüyle anlamasa da böyle söylemişti.
Yapacağım seçimi sana açıklayabilir miyim?
Sana kalmış.
Geraci eğer senin açından sorun değilse dedi, Tom Hagen'ı konsiliyerim olarak görevlendirmek istiyorum.
Michael ne yazık ki dedi, bunu kabul etmek benim açımdan mümkün değil. Erkek kardeşim Tom avukatım olarak benimle birlikte çalışmaya devam edecek. Diğer bir iyiye işaret. Eğer Geraci gerçekten öldürülecek olsaydı Michael bu talebine evet derdi.
Şansımı denemek istemiştim. Sen hep erişebileceğin en iyi adamları istersin zaten.
Michael benden hoşlanmıyorsun dedi. Öyle değil mi Fausto? Geraci hızlı bir şekilde düşünerek bu noktada yalan söylemenin doğruyu dile getirmekten çok daha tehlikeli olacağına karar verdi.
Bu doğru, hoşlanmıyorum. Saygısızlık olarak algılama, ancak seni seven çok fazla kişi de tanımıyorum.
Ama benden korkuyorsun.
Geraci korku mantığın düşmanıdır dedi ama haklısın, korkuyorum. Hem de ölümden korktuğumdan daha çok. Ne söylemeye çalıştığını biliyorum Michael, hazırım. Bunun senin için ne anlama geldiğini biliyorum. Ailenin bu organizasyonu oluşturmak için gösterdiği özverilerin farkındayım. Bu kuruma her şeyimi vereceğim, her şeyimi.
Michael ona doğru uzandı ve sevecen bir hareketle Geraci'nin dizine vurdu. Broadway'e gittiler. Rocco Lampone'nin yönetimine ne olacağı konusunda tek bir söz dahi etmediler. Rocco 2 yıl kadar önce Miami'de öldürülmüştü ve yeri hala doldurulmamıştı. Nevada'da bu iş için düşünülebilecek birkaç kişi vardı. Al Neri, onun yeğeni Tommy, Figaro, 4-5 farklı kişi daha ve tabii ki onların altındaki insanlar. Eğer onlar da bu paylaşımın birer parçası olsaydı Michael bunu ona söylerdi. Özellikle Neri söz konusu olunca Geraci şansını zorlamayacaktı. Nevada'ya lanet olsun. Geraci çenesini ovuşturdu.
Belki de gereğinden fazla yumruk yedim dedi. Kafam karıştı. Sen benim iş koluma artık ihtiyacın olmadığı konusunda gerçekten samimi misin? Yani sen sadece Nevada'daki birkaç kumarhaneyi işletecek ve bunu da kariyer olarak mı adlandıracaksın?
Michael olumlu anlamda kafasını salladı. Güzel bir soru dedi. Ben aileme bu işten elimi eteğimi çekeceğime dair söz verdim ve şimdi de sözümü tutuyorum. Aslına bakılırsa tüm bunları 2 yıl önce yapmayı düşünmüştüm. Nevada'da ve Küba'daki kumarhanelerle çeşitli yerlerdeki emlakçılarımız arasında kendi varlığını tek başına belki de bir asır boyunca koruyabilecek bir imparatorluğum vardı. Ama o günlerde komünistler Küba'yı ele geçirdi ve oradaki tüm varlığımızı kaybettik. Hemen hemen aynı günlerde karşılaştığımız çeşitli şanssızlık ve felaketler, organizasyonun bir bütün olarak yasal işlerden gelecek paraya ihtiyaç duyduğunu ve benim bu aşamada işi bırakıp elimi ayağımı çekemeyeceğimi ortaya koydu. Ancak aradan geçen 2 sene ve Jimmy Shea'in seçilmesi her şeyi değiştirdi. Küba'daki tüm yasal kumar gelirimizi kaybetmemiz korkunç bir durumdu. Ama artık New Jersey elimizin altındaydı. Onların valilerinin başkan seçilmesini sağladık. Fakat şunun daha önemli olduğunu söyleyebilirim ki, senin Stracci ailesi ile kurduğun anlaşmalı ortaklık bizim açımızdan çok daha kazançlıydı. Hatırlayabildiğim kadarıyla Atlantic City'de kumarın yasallaştırılacağı, büyük olasılıkla 1 yıl içerisinde, söylentileri ortalıklarda dolaşıyor. Dolayısıyla biz de bu noktaya el atabiliriz. Bizim kıyılarımızdan 100 mil uzaktaki bir komünist ülke hayatını ne kadar idame ettirebilir ki? Eğer arada Ruslar olmasaydı, orayı henüz bizden çalınırken adamların ellerinden çekip alırdık. Fakat Küba ile diğer tüm komünist ülkeler arasındaki fark, onların dünyadaki en zengin ülkeye tadını çıkartabilecek derecede yakın olması. Ki öyle de yapıyorlar. Ben 2 ya da en fazla 3 yıl içerisinde orada tekrar iş yapacağımızdan eminim. Şey hükümetinden mal varlıklarının daha önceki sahiplerine geri iadesi için bir yasa çıkartacakları hususunda aldığım çeşitli garantiler var. Benim asıl parmak basmak istediğim nokta şu, eğer bankada yeterli miktarda kaynağımız olmazsa, Louis Russo'nun adamlarının bizi ezmelerini engelleyemez ve kumarhane işletemeyiz. Henüz bu kadar güçlü bir kaynağımız yok, hem maddi hem de personel açısından sahip olduğumuz şeylere gelince bazı kaçınılmaz görünen noktalar var. Yani 1 dakika geç kalmaktansa 1 sene önce harekete geçmek çok daha iyidir. Geraci peki leş kargalarını kim besliyor diye sordu. Corleone ailesinin en büyük varlığı kendi bütçesi altında tuttuğu insan ağıydı. Emrimiz altındaki birçok polisi ve sendika çalışanını, bazı yargıçları ve bölge savcılarını tanıyorum. Ancak eminim ki yarısından da bir haberim. Ve politikacılar söylediklerimi unut, bildiğim her şey söylenti. New York'taki aile işlerinin büyük çoğunluğunu Geraci yürütüyordu. Bağlantılı çalıştığı kişiler ise Michael ve Hagan'dı. Michael, Tom seninle temasta olacak dedi, bir geçiş dönemi yaşanacak. İşi babamdan devraldığımda onun ve Tom'un her şeyi bana aktarmaları 6 ay almıştı. Eğer serbest piyasada yer alan bir liderden diğerine gereken geçişi yapmak 2 ay içerisinde mümkün olabildiyse, ben tüm bunları ancak 6 ayda kavrayabilirim sanıyorum. Michael kıkırdadı. Geraç, sen gerçekten de bundan sonra bizim yargıçlarımızı, polislerimizi ve diğer adamlarımızı kullanmayacak mısın diye sordu. Bundan vaz mı geçiyorsun? Sana böyle bir şey söyledim mi? Sadece senin yürüttüğün işten gelen gelire daha fazla ihtiyaç duymadığımı belirttim.
Geraci tamam dedi, anladım, sen çekildin.
Saf olma Fausto, başkanın geçiş grubunda bizdekinden daha fazla sayıda leş kargası besleyen kişi var. Geraci işte emekliye ayrıldın ama olduğun kişilik de bu diye düşündü, anladım.
Ya komisyondaki sandalye, benim de bir sandalyem olacak mı yoksa seninki mi devam edecek?
Şimdilik orada ben görüneceğim. Önünde sonunda senin de bir yerin olacak. Kendini düzene sok. Ondan sonra komisyon durumu dikkate alıp gerekeni yapacaktır. Bu konuda herhangi bir sorun yaşanacağını zannetmiyorum. Diğer birçok konu üzerinde daha tartıştılar. Araba parkta bir kez daha turladı ve Lexington Caddesi'ne saptı. Burada bir cinayetin işlenmesi çok zordu. Onu gerçekten de öldürmeyeceklerdi. Michael erkek kardeşinin ihanetinin arkasında kimin olduğunu hala bilmiyordu. Ama Geraci'nin risk almaya hiç niyeti yoktu.
Söz güvenilir kaynaklardan açılınca dedi, senin bir şeyi bilmeni istiyorum. Erkek kardeşini öldürmeye çalıştılar.
Kim benim erkek kardeşimi öldürmeye çalıştı?
Louis Russo, beceren surat.
Benim erkek kardeşlerim zaten öldü.
Ondan önce, bunu yeni öğrendim.
Hangi erkek kardeşim? Michael'ın bir an için Hagan'ı erkek kardeşim diye adlandırması, hemen akabinde ise benim erkek kardeşlerim öldü demesi Geraci'nin cesaretini kırdı.
Fredo'yu, bu başarısız bir denemeydi ve planlayan Russo'ydu. O işçi bayramını hatırlıyor musun?
Geraci'nin hangi işçi bayramından bahsettiğini belirtmesine gerek yoktu. Michael kafasını sallayarak onayladı.
Pete'in çocuğunun evlilik töreninin ardından Fredo gününü Kanada'daki bir otel odasında sonlandırdı. Başka, bunu nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum, başka bir adamla birlikte. Onu vuracak adamların görevi bunu sanki Fredo utancından yapmış gibi göstermekti. Sana tüm bunların birkaç şey dışında tam bir tuzak, düzmece olduğunu söyleyebilirim.
Michael'ın ifadesiz suratı ile ilgili sorun şuydu ki ne zaman onu takınsa hemen fark ediliyordu.
Gerçi birincisi dedi, Russo'nun adamları otele gittiklerinde Fredo çoktan çıkmıştı. Ama hala odada birisi vardı. Bir pazarlamacı, iyi bir işi, eşi ve çocukları olan bir adam ve yatakta çırılçıplak yatmaktaydı. İkincisi, onu vuracak adamlar kapıyı açtı, pazarlamacı silahını çekti ve onlara ateş etti. Kullanılan silah seri numarası eğelenmiş bir Colt Peacemaker'dı. Bu Fredo'nun silahı olabilir, olmayabilirdi. Ama o yolculukta Fredo gerçekten de bir silah kaybetmişti. Bunu bana Figaro söyledi ve Fredo Colt'ları çok severdi. Her neyse, pazarlamacı bir kişiyi öldürdü, diğerini de yaraladı. Ertesi gün birisi hemşireyi kloroform ile bayılttı, yaralı adamın boğazını kesti, ardından da bıçağı kabzasına kadar gözüne sapladı ve öylece bıraktı. Ondan sonraki gün pazarlamacı avukatıyla olan randevusuna gitti ve işte onu o andan sonra hiç kimse görmedi. Birileri tarafından karısına yollanan kollarından ayrılmış elleri dışında.
Don Russo'nun geride bıraktığı izleri ortadan kaldırdığını mı söylüyorsun?
Bana söylüyorum, evet.
Neden tekrar Fredo'nun peşine düşmediler?
Amaçları aileyi rahatsız etmekti. Sen Fredo'yu Sotto Capo olarak görevlendirmiştin ve hemen bunun ardından onun ibni olduğu konuşulmaya başlandı. Bunu ben söylemiyorum, tamam mı? Ben sadece sana bilgileri aktarıyorum.
Michael kafasını sallayarak onayladı.
Geraci, eğer onun kendi kendisini vurduğu izlenimini verebilselerdi dedi, bu her şeyin sonu olurdu. Kin olmazdı, intikam olmazdı, hiçbir şey olmazdı.
Bizim organizasyonumuz yara aldı ve onlar bundan kar sağladı. Las Vegas konusunda çıldırıyorlardı. Orayı istedikleri gibi at koşturabilecekleri bir yer olarak görüyorlardı.
Fakat daha sonra, biliyorsun işte, şu kaza benim kazam. Buna artık gerek yoktu, en azından bir süreliğine.
Bunu ispatlayamam ama şunu bil ki erkek kardeşinin trajedisinin ardında Russo vardı. Fredo zamanının yarısını dışarıda Los Angeles'ta geçiriyordu ve Los Angeles onun bize ihanet ettiği yer.
Geraci kaşlarını kaldırıp omzunu silkti. Los Angeles eşittir Chicago, öyle değil mi?
Michael'ın kendi erkek kardeşinin ölüm emrini verdiği aile bireyleri arasında bilinmeyen bir sır değildi.
Michael, nasıl bu kadar çok şey biliyorsun dedi, bunları nasıl öğrendin?
Geraci, bir adamım var diye yanıtladı, FBI'dan biri. Michael çok etkilenmiş görünerek FBI mı diye sordu.
FBI yöneticilerin peccadilloları hariç rüşvet yenmeyen bir kurum olarak bilinirdi.
Fredo'nun Los Angeles'ta köpeği vurduğu için yakalandığında üzerinde bulunan silah vardı ya, o da seri numarası eğelenmiş bir Colt'tu. Laboratuvarda bir tür asit kullanarak numaraları okumayı başarmışlardı. Numara Windsor'dakinin aynısıydı. Her ikisi de Reno'daki adamımızın yaptığı nakliyeye aitti ve gerçekte olmayan insanlara satılmışlardı. Tanrı'ya şükür ki Gerald O'Malley'e satış yapılmamıştı.
Ah, sadece bir şey daha.
Geraci ceketinin cebine uzanarak gizli bir silah olarak adlandırılabilecek ufak bir nesneyi çekip çıkarttı. Bir çakmak, mücevher kakmalı. Milano'da üretilmiş. Üzerine Noel 1954 kelimeleri kazınmıştı. Çakmağı Michael'a uzattı.
Bunu tanıdın mı?
Michael'ın suratı kızardı. Çakmağı küçük manikürlü elinin içinde çevirdi. Sonra hepsini gizleyecek şekilde avucunu kapattı. Çakmağın bir kısmı yine de dışarıda kalmıştı.
Geraci, pazarlamacı bunun diğer adama ait olduğunu söyledi dedi.
Dinle Michael, bu konuda kendimi çok kötü hissediyorum.
Eğer benim Russo'nun ardına düşmemi istiyorsan sadece söyle ve işi yapılmış bil. Her şeyimle onun peşine düşerim.
Michael dönüp pencereden dışarı baktı. Bir süre avucunda çakmak bulunan yumruğu da hafif çenesine vurdu.
Geraci blöf yapıyordu. FBI'da adamı falan yoktu.
Colt'ların aynı satıcıdan çıktığını işitmişti ve bu bilginin doğru olduğunu umuyordu.
Çakmağı pazarlamacının katilinden alan Russo vermişti.
Ama Geraci Russo'nun peşine düşme konusunda ciddiydi. Yönetiminde 5 yıldır barış hakimdi. Son birkaç yıldır Sicilyalı Capo di Tutti Capi, Cesare Indelicato, Geraci'ye sadece eroin ve diğer uyuşturucuları sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda adam da ayarlıyordu. Gerçi şimdi Knickerbocker Caddesi'nde enerjik bir ekibe sahipti ve bazı yasal göçmenlere Orta Batı'daki pizza salonlarında iş ayarlıyordu. Adamlar sessizce aralarında bahse tutuşuyor ve Nick Geraci adına yapabilecekleri bir iş çıkana kadar kendilerini oyalıyorlardı. Yıllardır Kenosha'da, Cleveland Heights'ta ya da Youngstown'da iyi bir muhitte oturan bu tür adamlar tatile çıkabiliyor, kendilerinden istenen görevi yerine getirebiliyor, evlerine geri dönebiliyorlardı. Ve hiç kimse onlarla 800 mil ötede öldürülen gangster arasında bağlantı kurmuyordu. Eğer iki silah Richie göründüğü kadar iyiyse, Geraci Corleone'lerin Chicago ekibini baltalayabileceğinden ve olanları New York ailelerine açıklayabileceklerinden emindi. Ve tabii ki Geraci Fredo'yu kendi amaçları doğrultusunda kullanıp erkek kardeşine ihanet etmesini sağlarken işlediği kusurları kapatabiliyordu. Michael'ın dediği gibi bunu bir an önce yapmak, Geraci'nin daha sonra gerçekleştirmenin daha iyi olup olmayacağını düşünerek telaşlanmasından çok daha iyiydi. Michael sonunda anlattıkların için teşekkürler dedi ama söylediğim gibi ben emekli oldum. Araba durdu, birinci caddenin arkasında hamam böceğinin barının önündeydiler. Geraci Michael'ın tüm bu süre boyunca gerçekten mi düşündüğünü yoksa karşılık vermek için sonuna kadar beklemeyi mi tercih ettiğini merak etti. Nick Geraci sol elini göğüs hizasında öne doğru uzattı, avucu yere dönüktü ve sağ elini de bu elinin tam altına avuç içi yukarı bakacak biçimde uzattı. Qui sotto non ci piove. Bunun altında yağmura yakalanmayacaksın. Un giorno avrai bisogno di me. Bir gün bana ihtiyaç duyacaksın. Bu eski bir deyişti. Tessio onun korunmasını güvence altına alırken bunu söylemişti ve Michael da babasından böyle bir şey işitmiş olmalıydı. Michael bunun için minnettarım Fausto dedi. Lafı bile olmaz. Michael gülümsedi, Nick Geraci'nin bedeni ürperdi. Michael seni öldüreceğimi düşündün dedi, öyle değil mi? Geraci ben birilerinin beni öldürmeye çalıştığını her lanet olası dakika düşünürüm dedi, alışkanlığın gücü. Hala hayatta olmanın sebebi de büyük olasılıkla bu. Ne demek istiyordu? Bu sözleriyle o güne kadar hiç kimsenin onu öldürmeyi neden denemediğini mi, yoksa Michael'ın onu hemen orada neden öldürmediğini mi ima ediyordu? Geraci ondan konuya bir açıklama getirmesini istemeyi düşünmedi. Geraci her neyse Michael, hangi sebepten dolayı senin beni öldüreceğini düşünmeliydim ki dedi. Tıpkı senin söylediğin gibi sen emekli oldun. Yeni hayatında sana bol şans. Michael çakmağı hala avucunda tutuyordu. Öpüşüp kucaklaştılar ve Geraci limuzinin uzaklaşmasını seyretti. Bara girdiğinde adamları bir araya toplandı. 30 ya da 40 kişi kadardı. Nick Geraci titreyerek yukarı çıktı ve kendisini köşedeki büyük deri koltuğa bıraktı. Adamları onu takip etti. Evlilik yüzüğünü sağ elinin serçe parmağına kaydırdı ve adamları onu öpmek için sıraya girdi. 48. Ayrımın sonu. Sayfa 440.